Sevdalım Hayat, Zülfü Livaneli, 39. Ayrım. Çekim sırasında çok tuhaf bir şey oldu. İllüzyon ve gerçek yer değiştirmeye başladı. Böyle bir şeyi anlatsalar inanmazdım ama birebir yaşadım. Karlarla çevrili ve yolu kapalı olan köyün klostrofobik atmosferi sonunda herkesi etkilemişti. İlk başta grubun gelişiyle müthiş heyecanlanan köylüler, günler geçtikçe duruma alışmışlardı ve konuklar gündelik yaşamın birbirine benzeyen tek düzeliği içindeki yerlerini almışlardı bile. Rutkay rolünün etkisi altında her zaman bir ermiş gibi dolaşıyor, öyle bakıyor, öyle konuşuyordu. Yavuz Er de muhtar kılığını, siyah ceketini ve fötr şapkasını hiç çıkarmıyordu üstünden. Köylüler ona muhtar diye sesleniyordu. Gerçekten de köyün gerçek muhtarı olan genç, çelimsiz ve biraz da beceriksiz çocuğun yanında muhteşem bir muhtardı Yavuz Er. Zaman geçtikçe herkes dertlerini ona anlatır oldu. Köyde büyük bir cem ayininin düzenlenmesi bizim ilk ayımızı doldurduğumuz güne denk geldi. Cemal ve Mehmet amcalara gidip bizim de cemde bulunmamız için izin istedim. Livan Ali değil miydim? İzin verdiler ve cem ayinine katıldık. Dağbaşı törelerine göre yapılan gerçek bir cemdi bu. Turistik bir yanı yoktu. Dede saz çaldı, dualar söyledi, gülbenkler çekildi. Duazı 12 imam okudu, süpürgeciler çıktı, sonra ortaya lokma geldi. Herkes gücü yettiğince getirdiği yiyeceği tepeleme yığdı ortaya. Dede niyaz verdikten sonra lokma yenilmeye başlandı. Semahlar dönüldü. Cem ayininin en ilginç bölümlerinden biri de Dar-ı Mansur ya da özünü dara çekmek denilen bir öz eleştiri geleneğiydi. Hristiyanlıktaki günah çıkarmaya benzeyen bu bölümde insanlar ya kendi yaptıkları bir suçu itiraf ediyor ya da bir başkasını şikayet ediyordu. Dede de uygun cezalar veriyordu. Bu divanda konuşabilmek için dizeler üzerine sürüne sürüne ortaya çıkmak gerekiyordu. Bir köylünün sürüne sürüne ortaya geldiğini gördük. Dede dedi, muhtardan şikayetim var ve eliyle Yavuz Er'i gösterdi. Nedir şikayetin diye sordu dede. Niyaz verilmeden önce lokma yedi. Meğer ortaya yığılan yiyeceklere dede niyaz vermeden önce el sürülmezmiş. Bizi şaşkınlık içinde olayı izliyorduk ama en çok şaşıran Yavuz Er'di. Gülsün mü ağlasın mı kestiremiyordu. Dede buyurgan bir sesle muhtar ortaya gelsin dedi. Yavuz Er dizleri üstüne sürtüne sürtüne ortaya çıkıp kendisini şikayet eden köylünün yanına durdu. Dede ona köylünün dediklerinin doğru olup olmadığını sordu. Yavuz Er al al mor mor evet diye mırıldandı. Çörekler ortaya gelince canım çekti. Niyaz verilmeden yenmeyeceğini de bilmiyordum. Bunun üzerine dede ciddi bir yüz ifadesiyle düşünmeye koyuldu. Sonra yanındaki sert yüzlü ihtiyarlarla fısıldaştılar. Bu arada Yavuz Er dizleri üstünde kararı bekliyordu. Fransa'daki sinema doktorası da yardım edemiyordu ona. Bildiği yabancı dillerde. Gerçek ile illüzyon büyük bir kaymayla yer değiştirmişti. Bir süre sonra dede kararını açıkladı. Muhtar niyaz verilmeden lokma yenmeyeceğini bilmediğini söylüyor dedi. Eğer bunu cahil bir köylü söyleseydi affederdim ama koskoca bir muhtarın bunu bilmemesi ayıp. Bunun için muhtar cemaate bir koyun bağışlayacak. Bir kez de Taşbaş'ın büyülerinde başımız derde girdi. Filmde Taşbaş'ın bir takım sihirler, büyüler uydurması ve zaten ona kanmaya hazır köylülerin gözünü boyaması gerekiyordu. Bunların neler olabileceği üzerine kafa yormaya başladım ve bir takım tütsüler ve bir ipe düğümler atma numarası buldum. Çekim sırasında bu düğüm işini uygularken bir haberci geldi ve köy yaşlılarının benimle görüşmek istediğini söyledi. Çekimdeyiz dedim. Akşam görüşürüz. Haberci işin çok önemli olduğunu bekleyemeyeceğimizi hemen gitmemiz gerektiğini söyledi. Vahim bir durum vardı herhalde. Çaresiz koşup gittim. Köyün yaşlıları bir odaya toplanmış. Cemal amca biraz soğuk bir tavırla Zülfü Bey dedi. İpe düğüm atıyormuşsunuz, haber aldık, doğru mu? Doğru dedim. Bunu yapmamanızı rica ediyoruz. Şaşkınlıkta baktım yüzlerine ve bunun film için uydurulan basit bir şey olduğunu söyledim. Hayır dediler, bu bizim en mukaddes yeminimizdir, bunu yapmayın. Peki dedim, yapmayız. Gerçekten de filmden o sahneyi kaldırdık. Daha sonra o yeminin nasıl yapıldığını öğrendim. Bir ipin üzerine 7 düğüm atıyorlardı. Dilekleri olunca da her biri tek tek çözülüyordu düğümlerin. İşin en ilginç yanı da düğümleri çözerken söyledikleriydi. Ohannes diye başlıyor ve her bir düğümde eski Ermeni adları sayıyorlardı. Zaten köyde yıllarca Ermenilerle birlikte yaşamışlardı. İhtiyarlar onları sevgiyle ve özlemle anıyordu. Bir sabah Ermenilerin hepsi alınıp götürülmüştü. Daha sonra da bir haber alamamışlardı. Bu bilgi üzerine köyde araştırma yapmaya başladım ve bir pazar günü samanlık olarak kullanılan bir kilise buldum. Hava durumu çekimlerimizi aksatmaya başlamıştı. Bir sahneyi ertesi gün tamamlamayı düşünürken birdenbire lodos esiyor, çekim mekanında karlar eriyordu. Çekimi tamamlayabilmek için kuytu yerlerden kar taşıtıyor, yerlere serdiriyordum ama kar yağışına ihtiyaç duyulan sahneler için çare yoktu. Günlerce bekliyorduk. Almanlar Türk kurumlarına duydukları güvensizliği burada da belli ettiler ve Erzurum'daki Amerikan üssünden bilgi aldılar. Ne var ki o da doğru çıkmadı. O günlerden birinde Cemal amca, "Livan Halim," dedi. "Yüzün asık, neye dertlenirsin? Sana bir lavik söyleyeyim de sıkıntın geçsin." Hava durumunun yarattığı çekim zorluklarını anlattım ve kar beklediğimizi söyledim. Bir zaman düşünceye daldı, hesaplar yaptı ve "Gene Allah bilir ama," dedi, "Hızır orucu hesabıma göre önümüzdeki cuma kar yağması beklenir." Ben Cemal amcaya güvendim ve bunu akşam toplantısında söyledim. Tahmin edebileceğiniz gibi Jürgen'in ve diğer Almanların yüzünde bir garip gülücük oluştu. Cuma'ya kadar çekim yapamadık. Günlerimiz aylak aylak lokantada kahve içerek geçiyordu. Cuma sabahı daha ortalık ışımadan gözümü açtım, pencereye koştum. Lapa lapa kar yağıyordu. Nasıl sevindiğimi anlatamam. Hemen dışarı fırladım ve çekim hazırlıklarını başlattım. Cemal amcanın derin Anadolu bilgeliği Almanlara karşı bir zafer kazanmamış sağlamıştı. O günden sonra akşam toplantılarında ertesi günle ilgili hazırlık listesi yapılır ve dispo dediğimiz programlar çoğaltılırken bir madde daha eklenir oldu. Cemal amcaya hava durumu sorulacak. Berlin ve Kan Günleri. Sonunda güç bela film çekimini tamamlayabildik. Uçaklar işlemediği için İstanbul'a trenle döndük. Derin Anadolu'nun kış görüntüleri gerçekten etkileyiciydi. Jürgen'le bir de Bozkır filmi yapmayı kararlaştırdık. Bir hafta sonra Berlin'e gittiğimde Wim Wenders'ın büyük bir coşkuyla karşıladı beni. Çektiğimiz malzemeyi çok beğenmişti. Bütün çekimleri büyük ekranda seyrettik. Filme çok iyi bir kurgucu bulması gerekiyordu. Wim'in en güvendiği kurgucu olan Peter Saigoda, kendi filmi olan Berlin üzerinde gökyüzünün kurgusunu bitirmeye uğraşıyordu. Wim bana Fred Zayrp adında bir kurgucu önerdi. Hastaneden yeni çıktığı için çok yaşlı görünüyor ama görünüşe aldanma, iyi kurgucudur dedi. Ben de kabul ettim. Ertesi gün Fred Zayrp'la tanıştık. Gerçekten bembeyaz saç sakalı birbirine karışmış bir pirifaniydi. Herhalde Wim'in bir bildiği vardır diyerek sesimi çıkarmadım. Fred senaryoyu okudu. Sonra çektiğimiz bütün şatları izledi. Hiç sesini çıkarmıyor ve hep hım hım diye sesler çıkarıyordu. Daha sonra Wim'in yan odada çalıştığı bir kurgu stüdyosuna girdik. Fred'e asistan olarak verilen Bettina Böhler aklı başında bir kızdı. Bir de kendisine Roxy denilmesini isteyen ikinci bir asistan vardı. Çalışmaya koyulduk. Wim filmin Cannes Film Festivali'ne yetişmesini istiyordu. Bunun için acele etmeli ve filmin kaba kurgusunu seçici Jill Jacob'a göstermeliydik. Fred'in ilk yorumu filmi Cannes'a göndermemek oldu. Bu film Venedik Festivali'ne daha uygun diyordu. Ben de ona bu işe karışmadığımı, her şeyi yapımcı olan Wim'in karar verdiğini söyledim. Fred Zayrp çocukluğumuzda seyrettiğimiz ünlü Sisi filmlerinin kurgucusuydu. Aklı da oralarda kalmıştı herhalde. Kurgu masasının başında sürekli saçmalıyor, neyi nereye koyacağını bilemiyordu. Aslında Bettina ile birlikte ben yapıyordum kurguyu. Bir hafta cebelleştikten sonra Fred birden "Şu sakallı adam kim?" deyiverdi. Rutka'yı, yani filmin baş kahramanı olan Taşbaşı soruyordu. Bettina ile birlikte Fred'in yüzüne baka kaldık. Kulaklarımıza inanamıyorduk. Demek ki adamcağız ne senaryoyu anlamıştı ne de filmi izleyebiliyordu. Hemen Vibe anlattım durumu. O da çok şaşırdı ve yeni bir kurgucu bulmamız gerektiğini söyledi. Daha bizim konuşmamıza fırsat kalmadan Fred dramatik bir biçimde çözdü sorunu. Kurgu yaparken başının masaya düştüğünü gördüm. Kıpırdayamıyordu. "Bay Zayrip," dedim birkaç kez. Sonra omzundan tutup sallamaya başladım. "Bay Zayrip." "Ölmüştü. Hani masada kaldı derler ya, aynen öyle. Zavallı Fred Zayrip, arkasında Sisi filmlerinin mutlu Romy Schneider hatıralarını bırakarak kurgu masasına düşüp kalmıştı. Berlin'de yağmurlu bir günde cenaze törenine katıldık. Böylece yeni başladığım sinema yaşamımdaki ilk kurgucumu kaybettim. Yeni bir kurgucu aramaktansa Bettina ile devam etmek en iyisiydi. Yaratıcı düşünceler geliştiremiyordu, bir teknisyendi ama hiç yoktan iyiydi. Kaba kurgusu tamamlanmış olan film Paris'e Giles Jacob'a gönderildi. Sessiz bir kopya izleyeceklerdi. Altyazıda olmadığı için doğal olarak hiçbir şey anlamayacaklardı. Birkaç gün sonra Wim, beni ve Ülker'i Potsdamer Strasse'deki bürosuna davet etti. Akşamüstü büro boşalmıştı. Wim iki şişe şampanya soğutmuş bekliyordu. "Haberi şampanya ile kutlayacağız," dedi. "Tabii kutlanacak bir haber alırsak." Akşam Jill Jacob'a telefon etti. Telefonu kapattıktan sonra Jill filmi beğenmiş dedi. Ama bu yarışmada çok film olduğu için resmi seçimdeki yarışmasız bölüm olan Uncertain Regard'a koymak istiyor. Doğrusu en parlak sonuç değildi bu ama ilk filmin afişine Cannes Festivali'nin Selection Official damgasını vurmak hiç de fena sayılmazdı. Film dünya vitrinine çıkabilecekti. Şampanyaları içtik ve içimizdeki ufak burukluğu birbirimize hissettirmedik. Paris'te sinemacılar filmlerden şarap gibi söz ederler. Aynen şarap yapılan üzüm gibi o yılda ürünün iyi olup olmadığını konuşurlar. Aksilik bu ya, bizim katıldığımız 1987 festivalinde film dünyası en iyi yıllarından birini yaşıyordu. Fellini, Kurosawa, Wenders, Scola gibi ustaların yanı sıra yıldızı parlayan Doğu ülkeleri sineması da iyi örnekleriyle sergileniyordu. Wim Wenders bir gün ofisinde ortaklık koşullarını değiştirmemizi, kendisine daha yüksek pay vermemizi istedi. Film için cebinden 5 kuruş çıkmadığı halde şimdi ortaya çıkan, işi beğendiği için ortaklık payını anormal bir biçimde yükseltmek istiyordu. Oysa biz bu film için borçlanmıştık ve bunları hemen ödememiz gerekiyordu. Bu haksız isteğe karşı çıktık ve bu durum Wim'in bize cephe almasına neden oldu. Filmin müziğini bir orkestra süiti gibi düşündüm ve kaydettim. Mayıs ayında Yaşar Kemal'le Paris'te buluştuk. Birkaç gün sonra da Ülker geldi ve hep birlikte Cannes'a gittik. Paris-Nice arasında uçak yolculuğunda müthiş eğleniyorduk. Yerdemir Gökbakır en iyi ilk filme verilen Altın Kamera ödülünün güçlü adayları arasındaydı. Biz de kendi kendimizle dalga geçiyor ve jüriye etkilemek için onlara bir şiir okumayı tasarlıyor. Aşık ağzı bir şiir yazıyorduk. "Sizi de iyi geldik jüri beyleri, ödülden mahrum koman bizleri" gibi saçma sapan bir şeydi ama ardı ardına dizeler uyduruyor ve çılgın gibi gülüyorduk. Arka sırada oturan bir kadın Yaşar Kemal'in gür sesinden ve bütün uçağı inleten kahkahalarından çok etkilenmişti. Hayranlık içeren bir ifadeyle bana, "Acaba beyefendi Rus mu?" diye sordu. "Hayır, Türk," dedim. Bunun üzerine madamın yüzü asıldı ve bize duyduğu sempati kayboldu. Rus steplerinin romantizmi yerine Anadolu işçilerinin katı gerçeğine bırakmıştı. Buna daha da çok güldük. Nice havaalanına geldiğimizde üniformalı bir şoför bizi bekliyordu. Kocaman siyah arabaya kurulduk ve Cannes'a hareket ettik. Resmi bölüme seçilen filmlerin yönetmenleri böyle görkemli bir biçimde ağırlanıyordu. Otomobilin iki yanında Cannes Festivali bayrakları dalgalanıyordu. Star görmek için Cannes'a gelmiş olan halk heyecan içinde bizim arabaya bakıyor ama stara benzer kimse görmedikleri için hayal kırıklığına uğruyorlardı. Gülmekten o hale gelmişti ki gözlerimizden yaşlar boşanıyordu artık. Nedendir bilmem ama o gün çok eğlenmiştik. Yaşar Kemal, "Vay anasını, bunca senedir roman yazıyorum, böyle saltanat görmedim. Dünyaya filmci olarak gelmek varmış," diyordu. Ben de "Yanlış meslek seçmişsin," diyordum ama ben de kırkımı geçmeyi bekledim ne yazık ki. Basıyorduk kahkahayı. Cannes'da otelimize yerleştik. Türk sinemasının birçok tanınmış ismi oradaydı. Hepsi de doğal bir merakla filmin gösterimini bekliyordu. Acaba ne gibi bir film çıkmıştı ortaya? Gösterim günü bir parça meraklandığımı itiraf etmeliyim. Festival Sarayı sahnesinde filmle ilgili konuşma yapmak kolay değildi. Hele film başladıktan sonra karanlıkta oturup herkesin ne düşündüğünü merak etmek çok zordu. Perdede görünmüyordunuz ama her şey sizin düş gücünüzden çıktığı için halkın arasına çıplak çıkmak gibi bir şeydi bu. Her öksürüğe, her kapı gıcırtısına kulak kesiliyordunuz. Giderek müthiş bir güvensizlik kaplıyordu sizi. Nihayet film bitti, ışıklar yandı ve işin en zor anı geldi. Yaşar Kemal ilk kez gördüğü filmi çok beğenmişti. Bu sevindiriciydi. Fransız eleştirmenler de filmi çok tutmuşlardı. Bruckheim, estetiğini nasıl oluşturduğumu soruyorlardı. Ertesi gün Fransız gazetelerine bir kar operası, görsel bir şiir başlıkları süslüyordu. Yer demir, gök bakır konusunda ileride derinleşecek olan görüş ayrılığı ilk işaretini vermişti. Bu filmi Türk eleştirmenlerin bir bölümü sevmeyecek, yabancı ülkelerse göklere çıkaracaktı. Daha sonra hem Türkiye'de çok beğenilen ve iyi iş yapan hem de birçok uluslararası festivalde yüz güldüren Sis filmini yaptım. Burada devlete inanan ve güvenen bir yargıcın iki oğluyla yaşadığı acı macerayı odak alarak Türkiye'nin zor yıllarını anlattım. Film 27 Mayıs 1960 sabahı radyodaki ihtilal bildirisiyle uyanan bir aile görüntüsüyle başlıyordu. Birkaç yıl sonra ise Türkan Şoray'la yıllardan beri yapmak istediğim bir projeye geldi. Şahmaran Bir İstanbul Masalı adını taşıyan bir senaryo yazdım. Filmde modern İstanbul yaşam ile mitosunu iç içe sokan, masal ile gerçeklik arasında gidip gelen bir atmosfer yaratmak istiyordum. Ama ne yazık ki isteğimi tam olarak gerçekleştiremedim. Teknolojik olarak masal sahneleri çözülemedi. Bu yüzden sette bir sürü yanlışlık ve gerginlik yaşandı. Bir filmin başına gelebilecek en kötü biçimde reklamcılar ve yeşilçamcılar birbirlerine düştü. Sonunda içinde harika ve çok etkileyici sahneler taşımasına rağmen ortaya ilk iki filmimin altında bir yapıt çıktı. Bu dönemden en çok aklımda kalan şey Türkan Şoray'ın oyuncu disiplini, filmi çekmek ve makyaj için sesini çıkarmadan katlandığı büyük zorluklar ve bu altın yürekli dostun desteğidir. Ben hep Türkan'ı Türkiye'nin yüzü olarak düşünmüşümdür. Bir oyuncunun yüzü halkın iz düşümüne dönüştüğü anda ölümsüz oluyor. Jestleri ne kadar yerliyse o kadar unutulmaz kılıyor filmi. Fellini İtalyan insanının yüzünü, onun mimiklerini ve davranış biçimlerini keşfetmişti. Ingmar Bergman, İsveç'in, Ozu ve Kurosawa Japonya'nın resmini yapıyordu. Aslında her ülkeyi anlatan bir yüz vardır. Fransızlar bu yüzü Marianna adıyla taçlandırarak taşı oyar ve bütün resmi kurumlarını asarlar. Çünkü Fransa'nın yüzüdür o. Son yıllarda bu onur Laetitia Casta'ya bağışlandı. Ama bu işler sadece hükümet kararıyla olmuyor. En büyük jüri halk. Arap halklarının Ümmü Gülsüm'ü çölün sesi olarak bağırlarına basmaları gibi İtalyanların Sofia Loren'de bütün Latin kadınlığını bulmaları gibi uzun ve karmaşık bir süreç gerekli bunun için. Türkiye'den de birçok güzel kadın geldi geçti. Kimisi Avrupalıya benziyordu bu kadınların. Avrupalılaşma özlemimizi ifade etti. Kimi doğuluydu, kökenimizi hatırlattı. Ama hiç kimse Türk kadınının yüzünü Türkan Şoray kadar simgeleyemedi. Bu ülke kadınlarının iri, siyah ve çile çekmiş gözleri Türkan Şoray olarak yansıdı beyaz perdeye. Onun yüzü Türkiye'nin yüzü oldu. Ona bu yüzden sultan denildi. 39. ayrımın sonu, sayfa 373, devamı 40. ayrımda.